Rabbime ne kadar şükretsek hakikaten azdır. Onlardan istifade eden kardeşlerimiz, oradan aldıklarını dalga dalga başka yerlere götürecekler, yayacaklar. Hayatlarına koyanlar koyacaklar. O derslerde alınan görüntüler, kaydedilen sesler, o tescil inşallah işe yarayacak. Muhtemelen biz öleceğiz tabii ki. Onda ihtimal yok da. İhtimal olan o dersler devam edecek. İnşallah ölmeyecek. Zaten insanı teselli eden de bu. Yoksa insan ölümlü bir varlık. İnsan sınırlı bir varlık öncelikle. Yaptıklarımız sınırlı, zihnimiz sınırlı, bakışımız, gözümüz sınırlı, kulağımız sınırlı, duyuşumuz sınırlı, bilgimiz sınırlı, görgümüz sınırlı ve ömrümüz sınırlı. Sınırlanmışız. Takdir böyle. Sınırsız bir Allah'a kul olmuşuz fakat. Biz sınırlanmışız. Salih amelimiz ise bizden uzun yaşıyor. İnsan ölüyor, salih ameli yaşıyor. Salih amele Allah böyle bir ömür vermiş. Bugün bakıyoruz 1400 yıl önce, 1419 yıl önce Dar-ı Beka'ya uğurladığımız Hazreti Nebi salih amelleriyle nasıl da yaşıyor değil mi? Sünnet diyoruz biz Hazreti Nebi'nin salih amellerine. Bakın ashabın bıraktığı salih ameller de yaşıyor. Yaşıyor ki biz onları kendimize çağdaş kılmaya çalışıyoruz. Getiriyoruz. Model gösteriyoruz. Misal veriyoruz. Anlatıyoruz. Yaşıyor. Biz de yaşıyor. Biz de yaşasın için uğraşıyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz. Onlardan binlerce yıl önce yaşamış peygamberler Kur'an tarafından yaşatılıyor. Yaşatılma sebebi salih amelleri. Peygamberler Kur'an'a salih amelleriyle giriyorlar. Salih kullarımızdandı buyuruluyor Kur'an'da peygamberler övülürken. O da salih kullarımızdandı. Yani çok ilginçtir. Bir peygamber salih kullarımızdandı diye övülüyor. Bu size manidar gelmiyor mu? Zaten peygamber. Zaten salih olacak diyebilirsiniz. Ama yok. Mine's-salihin derken, salih kullardan olduğu vurgulanırken, neden vurgulandığı üzerinde durmak gerekiyor? Oradan yola çıkarak vardığımız sonuç, aslında salih amelin Allah tarafından bereketlendirildiğini, öldürülmediğini ve bu dünyada da yaşadığını. Yani bu dünyadan göçenin kişinin kendisi olduğunu ama salih amelin bir biçimde yaşadığını öğreniyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla salih amel olursa eğer bu faaliyet, bu dersler, Rabbimiz onun içerisine ruh üfleyecek. O üflediği ruhla o ölümsüzlük kazanacak. Dirilecek ve diriltecek. Elimize bazı eserler alıyoruz, 1200 yıllık. İşte Taberi'nin tefsiri. Hicri 310 yılında vefat etmiş bir alimin tefsiri hala ellerde, dillerde, gönüllerde, kütüphanelerde baş yeri korur mu? Korur. Niye korur? Oysa ki binlerce, evet hilafsız ve abartısız binlerce tefsir yazılmış. Ama bunlar içerisinden neden bazıları öne çıkmış? Neden bazıları ellerden, gönüllerden, dillerden düşmez? Neden bazıları hala masamızın üzerindedir? Elbette salih amel olma vasfını daha fazla hak ettiği için. Ama bir amelin salih amel olma vasfını hak etmesi için de emek lazım, gayret lazım, çaba lazım, alın teri, zihin teri, yürek teri dökmek lazım, lazım, lazım. Dolayısıyla kim daha çok emek vermişse, kim daha çok çaba sarf etmişse, Rabbimiz onunkini daha fazla bereketlendiriyor. Bakıyoruz. Yani Rabbimiz emeğe saygı duyuyor. Ve bizim de emeğe saygı duymamızı istiyor. Emeğe saygı Allah'a saygıdır. Dolayısıyla emeğe saygısızlığı da Rabb'e yapılmış saygısızlık olarak görmek lazım. Bu da bir emektir. Görüyorsunuz. Çalışmak, didinmek, hazırlamak ve onu sunmak bir emek. Tabii ki gelmek, öğrenmek, almak, götürmek ve yaşamak, bu da ayrı bir emek. Ne kadar emek verirseniz, ne kadar emek verirsek o kadar faydasını göreceğiz. Buna inanın. Onun için asla Bayrampaşa'dan gelenlerle Şehremin'den gelenler aynı olmayacak. Asla Pendik'ten gelenlerle Fatih'ten gelenler aynı olmayacak. Asla Bursa'dan gelenler, Ankara'dan gelenler, Sakarya'dan gelenlerle İstanbul'dan gelenler aynı olmayacak. Fakat bu aynı olmama hali sadece uzaktan gelmekle yetinildiğinde gerçekleşmez. Sadece uzaktan gelmiş olmak yetmez. Bu bir şeydir. Efendim, fakat her şey değildir. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ Şehrin en uzağından gelir. Şehrin en uzağından gelir yiğitler. رَجُلٌ Yiğitler. Bir yiğit gelir. Ama o yiğit eğer görevini yaparsa, ben şehrin en uzağından geldim, şöyle bir kenarda durayım demez. Görevini yaparsa, hakikati taşlara rağmen ifade ederse ve hakikate bin canım feda olsun der ve feda ederse, işte Yasin sahibi olur. Ve onun içinde geçtiği sure Kur'an'ın Şah suresi olur. Öyle olur. Dolayısıyla emek vermek lazım, kulak vermek lazım, kafa vermek lazım. Ama hepsinden öte yürek vermek lazım. Gönül vermek lazım. Değerli dostlar, Hasan Bey, sizler adına belki de bilmiyorum. İyi bir anımda, bir bayram günü, bayramın birinci günü, Ömer Okçu ağabeyi ziyarete gidiyordum. Üzerinize afiyet. Yarısı tutmuyor. Dua edin. Yani meşhur adıyla Hekimoğlu İsmail'imize. Hocam dedi, hiç olmazsa aylık bir ders başlatmayı düşünmez misiniz? Vakıf ıssız kaldı. İyi tarafıma denk gelmiş demek ki efendim. O da tam yerinde söylemiş. Hayır diyemedim. Tabii bu arada boş durduğumuzu zannetmeyin lütfen. Hatta eskisinden çok daha fazla, çok daha yoğun bir eğitim çalışması içindeyiz. Şimdilik bu kadarcığını söylemiş olayım. Yani eskisinden çok daha yoğun üretim faaliyeti içerisindeyiz ama bu bir tür altyapı, görünmez. Çünkü eğitim öyledir, görünmez. Bu tıpkı telgraf telleri döşemeye, telefon telleri döşemeye, elektrik kabloları döşemeye benzer. Altyapıdır. Su hatları döşemeye benzer. Herkesin evinden su akar ama ortalıkta akan su gözükmez. Herkes düğmeye dokununca lambası yanar ama ortalıkta yanan bir şey gözükmez. Ama hanelere, yüreklere, gönüllere taşındığı zaman anlaşılır. Onun için her zamankinden daha iş yükümüz, bu manada hizmet yükümüz ağır. Fakat yine de tabii herkese ulaşacak bir programı bekliyor insanlar. Hele hele bu derslerin müdavim ve tiryakileri, bu derslerin arkasından mutlaka bir şey beklerler. Onlar da haklıdırlar belki. İşte bu çerçevede düşünüldüğünde bu aylık dersler inşallah o tefsir derslerinin tiryakilerine, müdavimlerine bir süreklilik hissi verecek. Bazen duyuyordum, ben son yılına yetiştim, ne büyük şey kaçırmışım. Ben son yıllarına yetiştim veya ben son aylarına yetiştim. Hatta ben son derse geldim, meğer ne büyük şey kaçırmışım diyenleri duyuyoruz. Hakikaten ben de ona katılıyorum. Yani gurur ve kibirden Allah'a sığınırız. Burada artı olan her şey Kur'an'ın hakkıdır. Eksi olan her şey bizimdir. Onun için gururlanacak, kibirlenecek ortada bir şey yok ki gururlanalım, kibirlenelim. O Kur'an'ındır. Övgüler Kur'an'ındır. Artılar Kur'an'ındır. Meziyetler Kur'an'ındır. Burada övgüye layık bir şeyler görüyorsanız, onun sahibi konuşan değildir. Konuştuğudur. Yani Allah'ın lisanı. Allah'ın lisanı ifadesi doğru değil, kelamı. Onun için herkese hakkını verdikten sonra kullezi hakkın hakka. Bize kalan nedir ki? Bize kalan da inşallah Rabbim amellerimizi zayi etmesin demektir. Dua etmektir. Öyle bir dersten sonra Esma-ül Hüsna dersi bilmem nasıl gider. Ama inşallah önceleri konusuz bir hasbihal olsun denilmişti. Ama daha sonra Esma-ül Hüsna olsun dedik. İnşallah tabii Sîretul Kur'an'ı unutmadım. Ama Sîretul Kur'an sözüm periyodik, sistematik, dokümanter ve inşallah yeni binada olacak. Allah nasip ederse. Siyerle Kur'an'ın iç içe geçmiş nüzul sırası üzerinden vahyin hayatı adım adım, ayet ayet, cümle cümle nasıl inşa ettiğini dokümanter bir biçimde efendim tamamen önceden hazırlanılmış krokilerle, haritalarla, şemalarla, bilgilerle desteklenmiş, rakamlarla desteklenmiş ve çok iyi bir altyapı ile, çok iyi bir ekiple kurgulanmış inşallah canlı dersler olacak. Allah nasip ederse. Bu Esma-ül Hüsna bir ara ders olsun. Bilmem nereye kadar gider, nefesimiz ne kadar yeter, Rabbim ne kadar ömür verir bilemiyoruz. Bir saat sonramızdan emin değiliz. Yani hiç kimse önünde kendisini neyin beklediğini bilmiyor. Yarına çıkacağımızdan emin değiliz. Son an, bu an gibi yaşarsak, son anımız bu an gibi olur. İnşallah. Öyle dua edelim, öyle olsun. Neden Esma-ül Hüsna? Suali tabii ki önemlidir. Zaten bugünkü dersimizde bu sualin cevabı çerçevesinde geçecek. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Neden el-esmaul husna? Bilginin değeri bilinenin değerinden neş'et eder. Eğer bilinen değerliyse onun bilgisi de değerli. Bu bilgi Allah bilgisi ise bilginin en değerli kısmı odur. En büyüğün bilgisi en büyük bilgidir. En güzelin bilgisi en güzel bilgidir. En büyük Allah'tır. Allahu Ekber. O halde en büyük bilgi de Allah hakkındaki bilgidir. en güzel Allah'tır. O halde en güzelin bilgisi de en güzeldir. El esma ül husna. Kişi bilmediği, tanımadığı, dahası anlamadığı bir Allah'a nasıl kulluk eder? Bilmek, alimenin konusu, tanımak, arafenin konusu ama asıl marifet anlamaktır. Allah'ı anlamaktan nedense söz edilmez. Allah'ı bilmekten söz edilir, tanımaktan söz edilir. Fakat Allah'ı anlamaktan söz edilmez. Oysa ki Allah'ı anladığımız kadar kendimizi anlarız. Kendimizi anladığımız kadar Allah'ı anlarız. Bu manada kişi Allah ile beraber olacak. Allah'ı tanıyacak. Allah'a ram olacak. Allah'a kul olacak. Allah'a ibadet edecek. Fakat neye ibadet ettiğini, neye kul olduğunu, neye ram olduğunu bilmeyecek. O zaman kulluğunda bir nakisa var demektir. Allah'ı tanıdığı kadar kulluk kalitesi artar. Allah'ı tanıdığı oranda ubudiyet kalitesi artar. Malumunuz, ibadet Allah'ın razı olduğunu yapmaktır. Ubudiyetse Allah'ın yaptığından razı olmaktır. Allah'ın razı olduğunu yapmaya ibadet diyoruz. İbadet ediyoruz Allah'ın razı olduğu şeyler olduğu için. Ben bundan razıyım dedikleri için ibadet ediyoruz. Ama bir de Allah'ın yaptıkları var. Yaptıkları. Ondan razı olmak. Ubudiyet. Onun için ibadet ve ubudiyet, razı etmek ve razı olmak karşılıklı. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu Vedud isminin, El-Vedud isminin tecellisi. El-Vedud ismi de böyle çift taraflıdır. Hem seven, hem sevilmeyi isteyen. Sevilen. Sevilecek ve sevecek. Sevecek ve sevilecek. Razı edecek ama razı olacak. Razı olacak ve razı edecek. Bunun için de bilmek, tanımak, anlamak lazım. Allah'ı bilmek talebi özünde kendini bilme talebinin bir uzantısıdır. Onun içindir ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيلِ Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Allah'a yakın olmak, şah damarına yakın olmayı gerektirir. Şah damarına yakın olmadan Allah'a yakın olunmaz. O zaman Allah'a dönüş, öze dönüştür. اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Aslında özü itibariyle insanın kendinde olma halidir. Allah'tan uzaklaşmaksa kendinden uzaklaşmaktır. Kendinden uzaklaşmak, kendine yabancılaşmak, kendine yabancılaşmaksa kendiyle çatışma halinde olmayı getirir. Onun için Allah'ı bilmek özünde insanın özünü bilmesi anlamına gelir. Dünyanın en kadim hikmetlerinden biridir. Men arafe nefse فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهِ Yunan'da akademiyanın kapısında yazılı olduğu da söylenir, bilmiyorum. Kendini bilen Rabbini bilir. En kadim hikmetlerden muhtemelen Hazreti Musa'dan geçmiştir. Çünkü Yunan'ın hocası Hazreti Musa'nın öğretileridir. Bu manada kendini bilmeden Rabbini bilmek olmayacaksa eğer, kendini bilmeyenlerden Rabbini bilmesi beklenemez. O halde Esma-ül Hüsna, özü itibariyle bir kendini bilme dersidir. Kendini bilme dersidir. Yani biz burada Allah'ın esmasını görürken aslında kendimizi göreceğiz. Kendimizi öğreneceğiz. Allah'ı tanımak, anlamak, bilmekten söz ederken aslında kendimizi bilmek, tanımak ve anlamaktan söz ediyoruz. Özü itibariyle. Marifetullah demiştim, Allah'ı anlamaktır. Allah'ın anlaşılması eşyanın, katı maddelerin, fiziki varlıkların anlaşılmasına benzemez. Zaten onun için anlamak diyoruz. Dokunduğunuz şeylerle sınırlı ise anlayışınız, beş duyu ile sınırlıdır tüm öğrendikleriniz. Unutmayınız ki beş duyu sadece insanda yoktur. Beş duyuya sahip olmak için insan olmak gerekmiyor. Bir göze, bir kulağa, bir dokunma duyusuna, bir burna sahip olmaksa mesela, fil kulağı insan kulağının 100 katıdır. Köpek burnu insan burnunun 35 katıdır. Duyma itibariyle 2000 katıdır. Koklama itibariyle 2000 katı. Bu bazen daha da üste çıkabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Koku inceliğini fark etmeyi, karga gözü, insan gözünün görme keskinliği açısından 200 mislidir. Dolayısıyla sizin görmediğiniz şeyi o görür. O zaman o 200 insan mıdır? O 100 insan mıdır fil? Kilosuna bakarak, kulağının büyüklüğüne bakarak, burnunun keskinliğine bakarak, gözünün keskinliğine bakarak böyle mi düşüneceğiz? Hayır. O zaman insan bu değilse ne? İnsanı insan yapan ne diye baktığımızda işte anlama işi orada. Ama marifetullah konusunda ne karganın, ne filin, ne köpeğin, ne tilkinin, ne kurdun, ne aslanın, ne kaplanın ve ne diğerlerinin hiçbir marifeti yoktur. Marifetullah'tan behre sahibi değildirler. Bununla mükellef de değildirler. Mükellef olmamaları zaten bunun için donatılmadıklarına delalet eder. O zaman insan başka bir şey. Ve Allah'ı tanıyacağı yeri de beş duyu değil. Fakat beş duyuyu kullanması, bu uğurda kullanması ve kullanmayı bilmesi de insanın özelliklerinden biridir. İnsan beş duyuyu marifet yolunda istihdam edebilen bir varlıktır. Öğrenme diye de buna diyoruz zaten. Ta'lim diyoruz biz buna. Öğrenme yeteneği ve insanın öğrenme yeteneğinin insanı insan eden en temel özellik olduğunu biz ilk inen 5 ayetten de anlıyoruz. Evet. Alleme bil kalem. Allemel insana ma lem ya'lem. Ta'lim. İlk inen ayetlerin konusu değildir sadece ta'lim. Ta'lim aynı zamanda ilk insanın yaratılışında insanın ayırıcı vasfı. İnsanın hususi özelliği, alameti farikası olarak da görüyoruz. Ta'limul esma suretinde tecelli ediyor öğrenme yeteneği. Ve alleme Ademel esma'e kulleha. O, Adem'e isimlerin tümünü öğretti. Ta'lim etti. Demek ki Adem isimlerin tümünü öğrendiğinde Adem adam oldu. Adem isimlerin tümünü öğrendiğinde aslında secdeyle emrolundu melekler. Yani aslında Adem'in öğrenme yeteneğinin önünde baş eğdi melekler. Adem oğlunun öğrenme yeteneği eşyanın meleklerini Adem oğluna baş eğdirdi. Adem oğlu önünde yere kapandırdı. Bu ne demektir? Adem oğlu öğrenme yeteneği sayesinde eşyayı kendisine amade kıldı, hizmetine aldı demektir. Böyledir. Böyle olduğunu biliyoruz. El Esmaul Husna, işte tam Rabbi anlamak için bize indirilmiş birer gök merdivenidir. Gök merdiveninin basamaklarıdır. Rabbi tanımak, Rabbi bilmek ve Rabbi anlamak için gök merdivenidir. Sebeptir yani. Sebep de zaten ip merdivene denilir Arap dilinde. Hurmanın, uzun hurmaların tepesinden yere sarkıtılıp ona tutunularak hurma toplamak için çıkılan ip merdivene sebep denilir. Ve bu manada göklerden bize uzatılan ve bu ipe tutarak zihnin, aklın, anlayışın bu ipe tutunarak yükselsin ey insanoğlu. Soyutlama yeteneği kazan. Yani katı maddeler dünyasından çık. Yücel, mirac et, uruc et, katı maddeler dünyasında saplanıp kalma. Katı maddeler dünyasında saplanıp kalırsan, katılaşırsın. Edna bir hayatın olur, dünyevileşirsin. En alçak, en aşağı hayata mahkum olursun. Katı maddeler dünyasını aşabilecek bir soyutlama yeteneğine, bir iç kabiliyete sahip olursan, uhra ve ulya bir hayatın olur. Ali bir hayat senin olur. O zaman zaten ahiret saadet olur. O zaman Rabbinle tanışıklığın, Rabbinle barışıklığın, Rabbinle bilişikliğin, saadetin merkeziyle tanışıklık, mutluluğun kaynağıyla tanışıklık ve bilişiklik anlamına gelir ki cennetin burada başlamış demektir. Safa başına. Peki El-Esmaul Husna nedir? Neden El-Esmaul Husna sualine muciz bir biçimde cevap verdikten sonra Esmaul Husna nedir? El-Esmaul Husna sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması. En güzel isimler. İşte mavi kalem. Uzun adam. Kısa kapı. Yeşil ağaç. Türkçe'de sıfat tamlamaları böyle. Bu da sıfat tamlaması. Onun için El-Esmaül Hüsna gelmiş. Çünkü sıfat mevsufa her açıdan uyar. Arap dilinin kuralıdır. Eğer sıfat marife ise, belirli ise, mevsuf da belirlidir. Eğer sıfat müennesse, mevsuf da müennestir. Müzekkerse, dişil erillikte, tekil çoğullukta, belirlilik belirsizlikte, sıfat ve mevsuf birbirine uymak zorundadır. El-esma mevsuftur. Yani tanımlanmıştır, tanımlanandır. El-hüsna ise sıfattır, tanımlayan. El-esmayı tanımlar. El-esma isimler. Nasıl isimler? El-hüsna. En güzel isimler. Tabii bu mana yeterli midir? Türkçe'de mesela kullanım Esma-i Husna kullanılır. Doğrudur, Türkçeleşmiştir bu kullanım. Esma-ül Husna kullanımı ise galattır. Fakat galatı meşhur olmuştur artık. Çünkü sıfat mevsufa uyması hasebiyle, uymak zorunda olması hasebiyle El-Esma-ül Husna. Fakat söylerken zor oluyor. Bir, ikincisi de zaten artık Latince ile yazıyoruz. Türkçeyi Latince ile yazıyoruz. Dün İslam harfleri harfleriyle yazıyorduk. Onun için büyük harf, küçük harf problemi yoktu. Latince ile yazarken artık E'yi büyük yazdığımızda o el yerine geçiyor zaten. Esma-ül Hüsna demek de galat olmakla birlikte artık yerleşmiş bir şey olarak çok fazla bir beis görmüyorum. Ama Farsça tamlaması Esma-i Hüsna. Bu tireli yazılan, o aynı zamanda Osmanlıca da olmuş. Onun için Esma-i Hüsna da doğru bir Farsça tamlamadır. Esma iki köke nispet edilir. Bir, vesm, iki, sumu. İsim, ismin çoğulu esmadır. Vesm ve sumu, biri illi, biri gai manasıdır. Biri çıkış, biri varış manasıdır. From to, öyle anlayın eğer İngilizce bilenleriniz. Yani biri kaynak, diğeri hedef manasıdır. Öyle anlayalım. Dolayısıyla illi ve gai manasını vermeden bir kavramın nereden çıkıp nereye gittiğini, yani bir kavramın sırat-ı müstakimini anlayamayız. Doğru yolunu anlayamayız. Çünkü onun gidiş istikameti vardır. Gelişme istikameti vardır. Onun için önce vesm köküne nispetini ele alalım. Alamet, nişan demektir. Alamet, nişan. Hocam bizi uyutma ya. Yok, dinliyorsunuz. Zaten daha iyi dinlemeniz için sizi yabancılaştırıyorum ara sıra. Bu bir belagat sanatıdır. Efendim. Onun için bu sanatı iyi bilenler her sanatta kullanırlar. Brecht tiyatroda çok güzel kullanır bunu. Bazen tiyatroya zınk diye keser, orada ne yedin de ağzın kokuyor dedirtir birini diğerine. Orada seyreden insanlar en can alıcı yeri seyrediyorlardır ve gerçeklikten kopmuşlardır. Şimdi ve buradan kopmuşlardır. Tiyatronun içine girmişlerdir. Artık kahraman olmuşlardır. Öyle yumulmuşlardır ki ağızları, çeneleri bir karış düşmüştür. Tam orada çeneni topla der. Gerçeklikten kopma. Sen oradasın. Burada oynanan tiyatrodur. Bu sanal bir şeydir. Öyle bir şey falan yoktur. Lütfen aklını başına al. Kendine gel. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bir sanat. O nedenle ben ara sıra yabancılaştırırım efendim. Fakat yine de bazılarınızın göz kapaklarının üstündeki o ağırlığı almaya yarar bu yani. Şunu unutmayalım, bilgi tek düze bir şey değildir. Öğrenmek bir mucizedir. Öğretmek de bir mucizedir. Öğrenme sistemini şu ana kadar tam olarak çözebilmiş değil hiçbir ilim dalı. İnsanın öğrenmesi bir mucizedir. Zaten alleme bil kalem. Öğrenmenin mucize oluşunu ilk inen ayetlerin içinde öğrenmenin bir numarada olduğundan yola çıkarak anlayabilirsiniz. Öğrenme bir mucizedir. Ve öğrenmenin sistematiği şu ana kadar çözülebilmiş değildir. Bundan sonra çözüleceği de şüphelidir. Hakikaten öğrenmek ilahi bir şeydir. Allah'ın verdiği bir şey. Sırf Allah'ın verebileceği bir şeydir. Yoksa bakınız, basit zekayı eğitirsiniz. İşte hayvanların eğitimi budur. At terbiye edersiniz ama at terbiye etmekle öğretmek ayrı şeyler. At öğrendi diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bakınız, terbiye oldu dersiniz. Terbiye zaten kelimenin kendisinden kaynaklanan şey, ısrar ve tekrar ifade eder. Israr ve tekrara dayalı onda bir meleke haline gelmedir. Yani artık onun basit zekasına hitap ediyorsunuz, onda bir meleke haline geliyor. Ama öğrenmek değildir, öğrenmek başka bir şeydir. Öğrenen soru sorar. Hiç soru soran at duydunuz mu?
Böyle bir şey olmaz.
Öğrenen soru sorar. Onun için öğrenebilen varlık kimdir biliyor musunuz? Öğrenebilen varlık niçin, ne, neden, nasıl suallerini sorabilen varlıktır. Onun için Rabbimiz sualle öğretir bize. Soru sormak vahyin de bir yöntemidir. Vahyin hem de sık kullandığı bir yöntemdir. Ve aslında insan başlı başına bir sorudur. Başını eğdiği zaman bir soru işaretidir. Yani insan iki ayak üzerine durmuş bir soru işaretidir. Ve ömrü cevaplar almakla, yeni cevaplar, yeni sorular, yeni sorular, yeni cevapları istilzam etmekle geçer. Ve işte ömür böyle. Ve ama hiçbir zaman, hiçbir insan tüm sorularının cevabını bu dünyadan, bu dar dünyadan almış olarak ahirete göçemez. Peygamberler de dahil, peygamberler peygamberi de dahil buna. Onun için ahiretin Kur'an'daki bir adı da yakîndir. Hatta ye'tiyekel yakîn. Rabbine kulluğu yakîn gelinceye kadar sürdü. Ölümdür. Neden? Çünkü öldükten sonra her şeyin gerçek cevabını alacağız. Bazı şeylerin cevabını alsak da kafamız almaz. Onun için cevabını alamayız. Alamayız çünkü o cevabı sindirebilecek bir donanımla donatılmamışız. Onun için gayb hep olur dünyada. Ahirette gayb yoktur. Gayb dünyadadır. Ve gayb olmak zorundadır. Gayb olmasaydı dünya ahiret olurdu. Gayb olmasaydı iman boşa düşerdi. Gayb olmasaydı imana ihtiyaç kalmaz. Her şeyi görürdük. Gördüğüme iman etmek zorunda değil. Zaten inkar etsen deli derler. Dolayısıyla iman da zaten gayb var olduğu için olmak durumundadır. Bu manada öğrenmek bir mucizedir. Ve öğrenirken birçok şey öğrenilir. Ama birçok şeyi herkes öğrenmez. Herkes her şeyi öğrenmez. Çünkü akıllar mütefavit, insanlar mütefavit, bilinçler mütefavit, bakışlar mütefavit, bilgi ve birikimler mütefavittir. Yani farklı farklıdır. Çeşit çeşittir. Farklı seviyelerdedir. Farklı seviyelerin hepsine birden her şeyi öğretmeye kalkmak aslında öğretmeyi bilmemektir. Ama farklı seviyelerin her birinin farklı farklı alanlarda bir miktar bir şeyler öğrenmesini temin etmek öğretenin başarısı olur. Dolayısıyla öğrenmek isteyenler şunu öğrensinler yeter. Bunu ben bilmiyorum ama bilen, öğrenen birileri var. Bunu benim öğrenmem gerekmiyor demek ki çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Daha doğrusu ben bunu öğrenmeyi hak etmemişim. Çünkü altyapım yok. O zaman şu anda hak edenler var. Onların hakkını yemeyeyim. Çünkü onların öğrendiği şeyleri de bana öğretmek için onlara sen dur, sen geç deniliyor bazen. Şimdi de bana sen dur, onlar geçsin denildi. O zaman ben durayım. Ama dururken de yine de kulağımı kabartayım. Açayım, yüreğimi açayım. Bugün çeyreği verilir, yarın yarısı verilir, o bir gün üç çeyreği verilir. Bir de bakmışsınız dört çeyreği birden verildiğinde Allah Allah öğrenmiş olmuşum. İşte öğrenme süreci böylece tamamlanır. Evet, onun için bizi uyutma demiyorsunuz değil mi? El-esma, vesm, isim çoğuldur, ismin çoğuludur. Vesm kökü, bir kökü demiştim, illi. Alamet, nişan manasına gelir. Kur'an'dan örnek verelim. El-Khaylul Musevveme. Ali İmran suresinin 14. ayeti. Nişanlı atlar. Favori atlar diye de çevirebiliriz bunu. Favori atlar. Yani yarışta birinci gelecek, yarışı kazanacak atlar. Onun için favori atları eskiden nişanlarlarmış. Onun için El-Khaylul Musevveme deniliyor. Yani artık o at birinci gelmeyi o kadar sindirmiş, o kadar çok birinci gelmiş ki yarışlarda, artık nişan takılmış, madalya takılmış. Madalyasından anlıyorsunuz rütbesini, atın rütbesini. Dolayısıyla Kur'an da bunu kullanıyor. Musevveme, işte burada aradığımız kelime o. Bu isim, aslında vesm köküne, nişan, alamet, madalya. Yine yu'raful mucrimune bisimahum. Günahkarlar simalarından tanınırlar. Yüzlerinden tanınırlar. Sima vesm kökünden, aynı kökten, isimden geliyormuş. Sima yu'raful mucrimune bisimahum. Feyu'khazu bin nevasi vel aktam. Ve tanınırlar, ondan sonra ne olur? Ve yakalanırlar, enselenirler. Bin nevasi vel akdam, çaküllerinden enselenirler ve götürürler. Başlarından ve ayaklarından yakalanırlar ve cehenneme atılırlar, diyor. Hafizanallahu ve iyyakum. Fî vücûhihim, sîmâhum fî vücûhihim min eferis sucû. Onların yüzlerinde secdeden iz vardır. Fî vücûhihim min eferis sucû. Onların yüzlerinde sîmâhum fî vücûhihim. Evet. Secdenin nişanı, alameti. Bakınız burada sîmâ yüz olmaktan çıktı. Çünkü vücûh geldi zaten. Onların yüzlerinde secdelerin izleri vardır. Yani secdeyi bir madalyaya benzetiyor Kur'an. Secdeyi alna takılmış bir madalya. Hani favori atların madalyası vardı ya. Favori müminlerin de madalyası. Favori insanların da madalyası var. Simahum fi vucuhihim. Onların madalyaları yüzlerindedir. Allah Allah. Yani madalyaları yüzleridir diyor. Doğrusu budur. Tam yalın kapçı. Onların madalyaları yüzleridir. Yüzlerine bak, kim olduğunu anlarsın. O nedir? Aslında burada ahiretteki tipleri çiziyor. Ve belki dünyadaki de öyle. Yani sırf tahsis etmek için bilmiyorum gerekçemiz var. Dünyada da secde izi belli değil mi? İmanın izi belli değil mi? Baktığınız zaman musalli bir mümini, yüreği pirupak bir mümini az çok çıkarabiliyorsunuz. Yahut da bu yüzde secde izi var diyorsunuz. Bu yüzde iman parlıyor diyorsunuz. İnanın parlıyor. Fakat diyeceksiniz ki ben o parıltıyı göremiyorum. O zaman gözünü yıka. Yani gönlünle bak. Onu görmek için özge bir bakış lazım. Onu görmek için özge bir göz lazım. Önce bir göz lazım. Evet. La ta'mel absaru velakin ta'mel kulubu leti fissudu. Gözler kör olmaz. Asıl kör olanlar göğüslergiler. Sudurdakiler. O zaman o göz kör olmuşsa oradaki simayı, yüzdeki madalyayı göremez. Buradan yola çıkarak literal bakanlar hasıra secde ederler ve hasıra secde ederken de alın çok hasırda durduğu için, sürtündüğü için burada bir siyahlaşma ve nasırlaşma olur. Onu söyleyenler, odur diyenler bile olabilmiş. Ama elbette ki burada kastedilen o değildir. Yani derinin dışındaki değil, derinin içindekidir. Belki o maddi bir nişandır. Ama asıl manevi nişan, meleklerin gördüğü, Rabbin gördüğü nişan odur. Gönlün gördüğü, yüreğin gördüğü nişan odur. Yüzleri birbirinden ayıran alamet. Burada söylenen bu. Yüzleri birbirinden ayıran. Orada yu'raful mucrimune bisimahumda daha baskın bu mana. Onlar yüzlerinden tanınırlar. Niye tanınırlar? Çünkü birbirinden ayrılırlar. Yüzler birbirinden. Yani buradan yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Sadece günahkarlar, sadece kaybetmişler, kaybetmemişlerden, sadece ashab-ı şimal, ashab-ı yeminden, sol ehli sağ ehlinden ayrılmaz. Aynı zamanda günahkarlar da günah kategorilerine göre kendi içlerinde tasnif olurlar. Her günahın yüze bir yansıması vardır dersek doğru olur mu? Olur. El cevap olur. Her günahın yüze bir. Eğer günahı renklere, renk skalasına tatbik etseydik, Rabbimiz katında, melekler katında günahların renkleri nasıl olurdu acaba? Mutlaka tanınan bir rengi vardır. Vardır. Onun için böyle bileceğiz, böyle inanacağız. Ve Allah korusun, yüzümüzü yıkayacağız. Yüzümüzü yıkayacağız. Aslında abdeste azaların yıkanması semboldür. Asıl sembolize ettiği hakikat İçin yıkanmasıdır. Tevbedir. Abdest, tevbenin su ile yapılan biçimine denir. Tevbe ise abdestin yürek tarafından alınmasıdır. Kalbin abdestine tevbedir. Aklın abdestine akıl tevbesi denir. İç abdesttir. İç yıkamadır. Ve onun için Hüccetullahil Baliga yazarı Şah Veliyullah Eddihlevi Rahimehullah, Allah onu rahmetine boğsun. Cins kafamız, semamızın cins yıldızlarından biridir. Hakikaten iftihar ettiğimiz yıldızlardan. 18. yüzyıl daha da çok uzak değil yani. Hint alt kıtasının yetiştirdiği parlak yıldızlardan biridir. Onun yazdığı eserde şöyle bir cümle geçer. İslam her şeyiyle temizliktir. Akide temizliktir. İman kalbin temizliğidir der. Şirk kalbin kirlenmesidir. Tevhid kalbin temizliğidir. Tefekkür aklın temizliğidir der. Tefekkür aklın temizliğidir der. Tezekkür hafızanın temizliğidir der. Çok ilginç. Yani her şeyi temizlik olarak görür. Zekat servetin temizliğidir der. Zekat. Namaz kalbin temizliğidir der. Efendim. Görüyorsunuz. Her bir ibadeti de aynı temizliğin farklı katmanları olarak açıklar, söyler. İman hakikaten insanın iç temizliğidir der. Çünkü küfür iç kirliliğidir. Bu manada din temizliktir dense yeridir. Visam, madalya, Arap dilinde madalyanın ismi visamdır. Nişan ve madalyaya visam derler. Aynı kökten gelir, vesm. Gelelim ikinci kök manasına, sumu, isim sahibi olmak, yücelik manasına gelir. İsmin ikinci kök manası sumudur. Bugün kullanılan Arapçada, ekselansları ifadesi sumu'ul melik'dir. Öyle derler. Eğer kral gelmişse ce'e sumu'ul melik derler. Yani ekselansları, melik hazretleri geldi derler. Dolayısıyla bugün de kullanılır sumu. Aslında sema buradan gelir. Bu köke nispet edilir. Niye? Yukarı olduğu için. Sema, gök, yukarı olduğu için. Sami ismi de buradan gelir mesela. Efendim, yücelmiş, yükselmiş manasına gelir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Allah öğretti. Esma, orada Adem'i yüceltti manası da var. Yani Adem'i yüceltti. Adem'i diğer varlıklardan yüceltti. Adem'i hatta meleklerden de yüceltti. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e isimlerin tamamını öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ. Sonra o isimleri, isimleri mi? Ben o kanaatte değilim. O isimlerin müsemmalarını. Çünkü hüm bir şuurlu varlıklar için kullanılan zamirdir. Eğer esma sadece müsemmasız olsaydı ثُمَّ عَرَضَهَا denilmesi lazımdı. ثُمَّ عَرَضَهَا çoğul oldukları için. Ama ثُمَّ عَرَضَهُمْ hüm zamiri şuurlu varlıklar için, akıllı varlıklar, okala için kullan. O zaman nedir bunları? Akıllı varlık mıydı? Varlıkların kendileri. Demek ki her varlığın kendine has bir aklı var diyeceğiz. Öyle diyeceğiz. Kendine has bir aklı var. Yani Allah'ın içerisine koyduğu bir efendim vazife var. İsim sahibi olmak zaten bu demek. İsim sahibi olmak, varlığın müstakil olarak var oluş. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَائِ هَاُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. هَاُولَٰ de buna delalet eder. هَاُولَٰ şunlar. O da akıllı varlıklar. Hadi bakalım bana şunların isimlerini tek tek haber ver. Demek ki burada isimler değil, müsemmaları. İsim nedir? Bardak isimdir. Fakat müsemma bardağın kendisidir. Kendisidir. İsim nedir? Su. Peki müsemma nedir? Suyun kendisidir. Su isimdir. Suyun kendisi ise müsemmadır. Bunu sık sık geçecek çünkü unutmayalım. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَائِ هَا اُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ne dediler onlar? لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا. Estağfurullah dediler. Sübhaneke'nin oradaki vurgusu olsa gerek. Estağfurullah ya Rabbi. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok ki. Sen bize ne öğrettinse biz onu biliriz. Burada aslında meleklerle insanın ayırıcı vasfı ortaya çıkıyor. Nedir? İnsan öğrenebilen, bilgiyi üretebilen bir varlık. Meleklerse bilgiyi üretemeyen, kendilerine verilen bilgiyi kullanan bir varlık. Onlar bilgiyi üretemiyorlar, sadece verileni kullanıyorlar. Ama insan bilgiyi üretiyor. Bu çok önemli. İşte öğrenme dediğimiz hadise, öğretme dediğimiz kendi hakkında, kendi kendindelik, kendinde olma hali, kendi hakkında soru sorma hali. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Niçin varım? Suallerini insan sorar. Zaten bunu soramayan bir varlık için ahiret olmaz. Bunu sorduğumuz için ahiretimiz var. Bunu sorduğumuz için sapmak ya da hidayete ulaşmak gibi iki yol ağzında bırakılmışız. Tercih, işte irade orada geçerli. Kelimenin vesm kökeni teşbihi, kelimenin sumu kökeni tenzihi. Biri teşbihi temsil eder, biri tenzihi. İşte beyne teşbih ve tenzihdir aslında. Esma'nın bize verdiği şey budur. Ne tam teşbih, ne tam tenzih. Ne mutlak teşbih, ne mutlak tenzih. Teşbih ne demek? Benzetme. Tenzih ne demek? Her şeyden aşkınlaştırma. Müteal ve münezzeh kıl. Mutlak müteal kıldığınız zaman, mutlak müteal olarak bildiğiniz zaman hiçbir şekilde bilinemez. İşte Yahudilikteki tanrı tasavvuru budur. Onun için adı söylenemez. Yahve, Yahve. Ey o olan. Adını söylemezler. Adını çok özel hahamlarımız bilir derler. Onlar da istediklerine söyler. Peki kime söyleyecekler? Servet verirseniz söylerler. Şimdi nasıl tüccarlığa? İsmi azam kültü işte oradan gelmiş. Onun için. Niye ismi azamı? Baş haham biliyor. Peki kime söyler? Canının istediğine tabii. Duygusal bir mesele. Dolayısıyla o kült oradan aktarılmış. Yoksa bizde olan bir kült değil. Dolayısıyla bu noktada ismini biz söyleriz. Hatta söylememiz emrolunur. Aslında Kur'an'da geçen her esmada Yahudilikteki o Tanrı'nın ismini çok özel kişiler bilir. Başka kimse bilmez. Mantığına tam bir cevaptır, reddiyedir. ve aynı zamanda ezeli ve ebedi doğruların öbür adı olan İslam'ın herhangi bir zümreye, herhangi bir elit kesime özel bir şey vermediğini, herkese açık olduğunu, hakikatin herkese açık olduğunu ama gayret edenlerin ulaşacağını, herhalde yatanların değil olduğunu gösterir. Zatı hakkındaki bilgiyi sıfatlarla inzal eder Rabbimiz. Eğer sıfatlar olmasaydı, zatı hakkında bilgiye sahip olmayacaktık. Bu bir inzaldir. Duhulü şey, bir şeyin duhulüdür. Fî âlemil mudrikât. İdrak edilebilirler alemine duhulüdür. Girişidir. İnzal budur. Bir şeyin idrak edilebilirler alemine, dünyasına girişi. Dolayısıyla Rabbimiz idrak edilebilirler alemine esmasıyla girmek. Onun için esma ve sıfat teşbihi, zat tenzihi temsil eder. Biri hüviyeti, biri mahiyeti. Ama hemen belirteyim ki tüm varlıkların hüviyeti ile mahiyeti ayrı, Allah'ın hüviyeti ile mahiyeti aynıdır. Hüviyeti mahiyetinin aynı olan kimliği zatının aynı olan tek varlık Allah. Bizim hüviyetimizle mahiyetimiz aynı değildir. Çünkü biz cüzlerden oluşmuşuz. Bakınız, hüviyeti bardak olarak görüldü değil mi? Oysa mahiyetine dönün, atomları görürsünüz. Hüviyeti masa olarak göründü değil mi? Dönün atomlarına, atomlardan müteşekkil görürsünüz. Dönün altyapısına. Bakınız, elbise olarak göründü değil mi? Dönün mahiyetine, mahiyeti orada. Dolayısıyla hüviyetle mahiyeti, hüviyetini bozabilirsiniz onun için. Başka bir hüviyete sokabilirsiniz. Bunun hamurunu atarsınız bunu 1600 derece sıcağa, orada ergir, bunu hüviyetini değiştirirsiniz. Bugün bardaktı, yarın sürahi olur. Anlatabiliyor muyum? İçindeki suyu, hüviyeti sudur. Fakat mahiyeti değildir. Eğer suyu elementlerine ayırırsanız H2O. Efendim. Yani hidrojen ve oksijene ayrılır. Hidrojen ve oksijene. İki hidrojen, bir oksijen. Biri yanıcı, biri yakıcı, iki gazdır. Ama su söndürücüdür. Mahiyetine de, onu da dönüştürebilirsiniz mahiyetine. Moleküllerini ayırabilirsiniz. Onu da dönüştürebilirsiniz vesaire atomuna. İşte bu manada ama Allah için bunu söyleyemeyiz. Çünkü Allah cüzlerden meydana gelmez. O mutlaktır. Allahu Samet budur işte. Samet. Samet. Mutlaktır. Mutlak bir bütün. Onun mahiyeti asla idrak edilemez. Hüviyetini de bize esma idrak ettirir. Onun için Esma-ül Hüsna bize Rabbimizin hüviyetini idrak etmemiz için uzatılmış bir gök merdivenidir. Ama mahiyetini, zatını idrak edemeyiz. El-aczu an derkil idraki idrakun. Hazreti Ebu Bekir öyle demiş. Onu idrak etmek, idrak etmekten aciz olduğunu idrak etmektir. Hazreti Ömer de buna ikinci bir beyit eklemiş. Vel bahfu an sırri zatillahi işraku. Onun zatının sırrını araştırmak ise şirktir. Onun için Efendimiz'den nakledilen bir rivayette Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Çünkü düşünemezsiniz. Ne diyordu Ziya Paşa? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Allah'ın zatını idrak bu küçük akla gerekmez. Çünkü bu akıl terazisi bu kadar ağırlığı çekmezdi. Çekmez, kaldıramaz, kırılır. Kırılır. Teraziye koyduğunuzu da o yarattı. Teraziye koyanı da o yarattı. Nasıl olacak, nasıl alacak bu terazi? Dolayısıyla akıl terazisi çekmez. Allah dersiniz. Allahu Ekber dersiniz. Ve titrersiniz. Sadece titrersiniz. Orada, işte orada küçüklüğünüzü görürsünüz. Küçüklüğümüzü görürüz. Ve büyüklüğünü görürüz. Küçüklüğümüzü gördüğümüz kadar büyüklüğünü görürüz. Onun büyüklüğünü kavramanın tek yolu kendi küçüklüğümüzü kavramak. Yoksa sonsuz büyüğü kavramak için sonsuz bir akıl lazım. Akıl kuşatamadığını kavrayamaz. Böyle yaratılmıştır. Allah'ı ise kuşatamaz. Dolayısıyla Allah'ın büyüklüğünü kendi küçüklüğümüzden yola çıkarak kavrayabiliriz. Esma ilahi bir tenezzüldür. İnzaldir yani. Zaten vahyin içinde inzal edilmiştir. Onun için dersimiz aslında Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna'dır. Yani mevcut piyasadaki Esma-ül Hüsna'lardan farkı budur. Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna. Peki bu noktada tam varlık mertebeleri mevzu gündeme giriyor. Yani meratibül vücud. Üç varlık mertebesi vardır İslam'da. İki tür varlık mertebesi vardır. Biri vacibül vücud, mümkünül vücud, muhal el vücud. Vacibül vücud Allah'tır. Varlığı zorunlu olan, varlığı bir başka varlığa muhtaç olmayan, varlığı kendinden olan, kendisiyle var olan, varlığının önü ve sonu olmayan, varlığını bir başkasına borçlu olmayan. Vacip varlık, varlığı zorunludur. Onun yokluğu düşünülemez. Yokluğunu düşünmek, önce kendinizin yokluğunu düşünmek. Yani yokluğunu düşünmek için düşünen bir aklın olmaması lazım. Dolayısıyla bu abestir, abesle iştigaldir. Siz varsanız o zaten var. Evet. Mümkünül vücut, varlığı mümkün olan, yani bir başka vara muhtaç olan. Varlığını bir başka varlığa muhtaç olan, o da Allah dışındaki her şeydir. Mümkündür. Yok olması da mümkündür. Yok olduğu bir zaman vardı. Bir gün gelecek, yine yok olabilecek. Onun elindedir. Varlığını ona borçludur. Onun için o ol dedi, oluş sürecine girdi. Olma dese olmaz. Olma dese olmaz. Muhal el vücud nedir? Varlığı muhal olan aslında yokluktur. Yokluk muhaldir. Mutlak yokluk muhaldir. Mutlak yokluğun muhal olduğunu söyleyen bir dilimiz, düşünen bir aklımız varsa eğer mutlak yokluk muhaldir. Çünkü böyle bir cümleyi kurmak için öncelikle var olmak lazım. Onun için bu açıdan varlık mertebeleri üçtür. Bir de varlık mertebesinin tezahürü açısından üç varlık mertebesi vardır. Biri harici varlık. Bir şeyin harici varlığı. Buna hakiki varlık da denir. Nedir bu? Kitap, bardak, masa, su. Bu hakiki varlığıdır. Yani su kendi başına bir varlıktır burada. O şeyin hakiki varlığı. İkincisi zihni varlığı. Suyun zihnimizdeki varlığı. Su deyince iki şey olmaz. Ne olmaz? Hadi söyleyelim. Bir, susamış bir adam su, su, su diyerek kanmaz. Ama bir şey daha olmaz. Su deyince S ile U harfi aklımıza gelmez. Farkında mısınız?